Ayrım 16.
Rabbim gizlileri bilendir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şey ondan gizli kalmaz. Ne bundan küçük ne de bundan büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta tespit edilmiş olmasın. Sebe 3. Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını ve rahimlerin neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. Onun yanında her şey bir miktar iledir. O gizliyi ve açığı bilendir. Büyüktür, uludur. Aranızdan sözü gizleyen de, onu açık söyleyen de, gecenin karanlığında gizlenen de, gündüzün ışığında görünen de onca birdir. Rad 8-10. Allah gönülde dolaşan düşünceleri bilir. Allah yaptığınız şeyleri bilmektedir. Maide 7-8. Dursun Bakara suresinin 235. ayetinde geçen alime bildi fiilini de kasten fehime anladı biçiminde tercüme etmiştir. Şöyle diyor. Yani Tanrı bilip anladı ki siz o kadınları kafanıza taşımaktan, içinizden geçirmekten edemeyeceksiniz. Onun için buna yol verildi. Oysa ayetin gerçek çevirisi şöyledir. Böyle iddetini bekleyen kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde bildirmenizden yahut içinizde tutmanızdan dolayı size bir günah yoktur. Allah sizin onları anacağınızı zaten bilmektedir. Bu misaller Turan Dursun'un ayetleri nasıl tahrif edip onlara istediği anlamı verdiğini göstermeye yeter. 27. Nes, görüş değiştirme değil, silip ortadan kaldırma demektir. Turan Dursun 177-185. Sayfalarda Kur'an'da çelişkiler olduğunu iddia ediyor ve kaldırılan bir ayetin yerine başka ayetin gelmiş olmasını yani nes meselesini ortaya atıyor. Tabii yine alaylı bir biçimde. Birkaç cümlesini aktaralım. Görüş değiştiren Tanrı. Bakara suresinin 106. ayetinin Diyanet'in resmi çevirisindeki anlamı. Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misiniz? Çeviride ayetin hükmünü deniyorsa da aslında hüküm yer almıyor. Yani doğrudan ayetin kendisinin yürürlükten kaldırılmakta olduğundan söz ediliyor ayette. Demek ki Kur'an'ın Tanrısı yukarıdaki ayette şunu diyor. Zaman zaman ayeti, çeviriye göre ayet hükmü, yürürlükten kaldırırız. Kimi zaman ayeti unuttururuz da. Bir ayeti yürürlükten mi kaldırdık ya da unutturduk mu? Ya daha hayırlısını önünüze getiririz ya da benzerini. Bilesin ki Tanrı'nın her şeye gücü yeter. Burada kimi ayetin yürürlükten kaldırıldığı, kiminin ise unutturulduğu çok açık biçimde anlatılıyor. Yerine konanlardan kiminin daha hayırlı, yararlı, kiminin ise benzeri olduğu da. Ayet yürürlükten kaldırma, değiştirme. Nahl suresinin 101. ayetinin anlamı. Biz bir ayeti bir başka ayetin yerine koyup değiştirdiğimiz zaman, bir ayeti bir başka ayetle yürürlükten kaldırdığımızda ki Tanrı ne indireceğini daha iyi bilir. Dediler ki, sen yalnızca bir uydurmacısın. Hayır, onların çoğu bilmez. Burada anlatılan bir ayet bir başka ayetin yerine konuyor. Biri yürürlüğe sokulurken öbürü yürürlükten kaldırılıyor. Bakara suresinde de burada da Tanrı biz yapıyoruz bunu diyor. Konuyu açıklayalım. Dursun'un anlattığı biçimde bir nes yani birbiriyle çelişkili olan iki sözden öncekinin bir sonrakiyle yürürlükten kaldırılması şeklinde bir nes Tanrı kelamında söz konusu olamaz. Çünkü Kur'an'da ihtilafın yani çelişkinin olmadığı vurgulanmaktadır. Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından olsaydı onda çok ihtilaf birbirini tutmaz şey bulurlardı. Nisa 82. Bu ayete göre Tanrı'dan gelen sözde ihtilaf çelişki olmaz. Çelişki olmayınca da nes olmaz. Çünkü nes ancak çelişkili sözler arasında olur. Ayrıca Tanrı'nın sözünü değiştirmeyeceği de vurgulanmıştır. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. En'am 34-115, Kehf 27. Allah'ın kelimelerini başkası değiştiremeyeceği gibi kendisi de sözlerini ve kararlarını değiştirmez. Benim katımda söz değiştirilmez. Ben sözümden dönmem. Kaf 29. Allah'ın kelimeleri değişmez. Yunus 64. Görüldüğü üzere Kur'an Allah katında sözün değiştirilemeyeceğini, Allah'ın sözlerinde birbirine aykırı şeyler bulunmadığını vurguluyor. Allah'ın buyruğu ile indirilen Kur'an'da çelişki yoksa yürürlükten kaldırma anlamında bir nesih de yoktur. O halde Kur'an'ın kastettiği nesih ne demektir? Nesih silmek, kaldırmak, bir yazıyı kopya etmek anlamlarına gelir. Terim olarak nesih, Hazreti Peygamber'e vahyedilmiş olan bir Kur'an ayetini kaldırıp onun yerine başka bir ayetin vahyedilmesidir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda iki ayet vardır. Biz bir ayet yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman Allah ne indirdiğini bilirken sen Allah'a iftira ediyorsun, uyduruyorsun derler. Hayır, onların çokları bilmiyorlar. Nahl Suresi 101. Biz bir ayeti nesh eder veya unutturursak ondan daha iyisini veya onun benzerini getiririz. Bakara Suresi 106. Birinci ayet Mekke'de, ikinci ayet Medine'de inmiştir. Bunların ikisi de değişik üslupla aynı olguyu anlatmaktadır. O da şudur. Hazreti Peygamber'e vahyedilen bazı ayetler, onların uygulanma şartları değişince peygamberin hafızasından silinmiş ve onların yerini doldurmak üzere başka ayetler vahyedilmiştir. Bu unutturma ve değiştirme işlemini yapan da Allah'ın iradesidir. Allah o ayetlerin unutulmasını dilediği için Peygamber aleyhisselam onları unutmuş yahut onlar peygamberin hafızasından silinmiş, onların yerini başka ayetler doldurmuştur. İşte nes olayı budur. Bu ayetin hem lafzının hem hükmünün kaldırılması şeklinde nes'tir. Müfessirler bundan ayrı olarak lafzı durduğu halde ayetin hükmünün nesi ve hükmü durduğu halde lafzının Kur'an'dan çıkarılması şeklinde iki nes çeşidi daha zikrederler ki bunlar Kur'an'ın ruhuna ters bir delilden de yoksundur. Hükmü uygulandığı halde ayetin lafzının kaldırılmasının hiçbir hikmeti yoktur. Çünkü önemli olan ayetin hükmüdür. Hükmü uygulanırken ayetin lafzı neden çıkarılsın? Bu konuda recm ayeti adı altında verilen örnek doyurucu değildir. Çünkü Kur'an ayeti tevatürle sabit olur. Bir iki kişinin rivayetiyle sabit olmaz. Kur'an ayetinin neshedilmiş olduğu ancak Peygamber selam ona tarafından bildirildiği takdirde geçerlidir. Bu konuda Hazreti Peygamber'den gelen sağlam bir söz yoktur. Lafz-ı Kur'an'a yazılmış olduğu halde ayetin hükmünün kaldırılmış olduğu şeklindeki neshin de sağlam bir delili yoktur. Bu, müfessirlerin kendi görüşlerinin yayılmasından doğmuştur. Bu konuda da Hazreti Peygamber'den sağlam bir söz gelmemiştir. Nesh'e kendilerini kaptırmış olanlardan kimi, neshedilen ayetlerin sayısını 200'e kadar çıkarmışken kimi 20'ye kadar indirmiştir. Bu meseleyi inceleyen Şah Veliyullah Dehlevi, aslında neshedilmiş ayetlerin sadece 5 olduğunu söylemektedir ki, Ömer Rıza Doğrul'un da söylediği gibi bu 5 ayetin de uygulanacak hükmü vardır. Bunlar kendilerini neshettiği söylenen ayetlere aykırı değildir. Konuyu birkaç örnekle anlatalım. Kocası ölen kadının 4 ay 10 gün iddet beklemesini emreden Bakara 234. ayetin, ölenlerin geride bıraktıkları eşlerinin 1 yıl evden çıkarılmamasını tavsiye etmelerini öğütleyen 240. ayeti neshettiği iddia edilmektedir. Çürük bir iddiadır. Önce mensuh denilen ayet surede 240. ayettir. Nesheden ayet ise 234. ayettir. Yani normalde neshedilmiş olan ayet neshedenden sonra inmiş demektir. İki ayet arasında nes olsaydı tersi olması gerekirdi. Mensuh nasihten sonra iner mi? İki ayet arasında çelişki yoktur. Zira biri kocası ölmüş kadının beklemesi gereken iddeti belirlemektedir. Öbürü de ölürken geride eş bırakacak olan kocalara hitaptır. Bunlar eşlerinin perişan olmaması için 1 yıl evden çıkarılmamalarını tavsiye ederler. Ama kadın kendisi çıkmak isterse çıkar. Evlenmek isterse çıkıp evlenir. Fakat kocasının ölümünden 4 ay 10 gün geçmeden evlenemez. İki ayet arasında ne çelişki ne de nesh yoktur. Müfessirler meseleyi şöyle almışlardır. Babası, karısı ve çocuklarıyla Taif'ten Medine'ye hicret edip orada vefat eden bir adam hakkında indiği rivayet edilen 240. ayetin, kadının mirastan alacağını belirten miras ayetleriyle neshedildiğini söyleyenler bulunduğu gibi, muhkem olduğunu söyleyenler de vardır. İbn-i Zübeyr Hazreti Osman'a, içinizden ölüp geriye eşler bırakanlar ayetini başka bir ayet neshettiği halde ne diye onu mushafa yazıyorsun deyince Hazreti Osman, Kardeşimin oğlu, ben hiçbir şey yerinden değiştiremem cevabını verdiği söylenir. İbn Abbas'a göre kocası ölmüş olan kadın bir yıl evinde durur ve kendisinin geçimini temin ederdi. Bunu miras ayetleri neshetmiştir. Ancak bu ayeti nesheden ayetler rivayetlere göre değişmektedir. Bir rivayete göre bunu 234. ayet neshetmiştir. Bir kısmına göre Nisa suresinin kocası ölen kadının miras hakkını belirleyen 12. ayeti neshetmiş, kimine göre de bu ayetin kadınları bir yıl konuttan çıkarmama şıkkını 234. ayet, onlara nafaka temini şıkkını da Nisa 12. ayet neshetmiştir. Camiul Beyhan 2 Taksim 579-581. Araplarda vefat iddeti bir yıldı. İslam'ın başlangıcında da bu süre böyle kaldı. Ancak sonradan 4 ay 10 güne indirildi. İsteyen kadın kocasının vefatından 4 ay 10 gün sonra evlenebilir ama evlenmek istemediği takdirde yoksulluk içine düşmemesi için bu ayette ona bir güvence getirilmiş oluyor. Kocalara hanımlarının bir yıl geçimlerinin ve meskenlerinin sağlanmasını vasiyet etmeleri emrediliyor. Tabii bu bir yıl iddet değil. Yaz süresi de değil, sadece kadına bir güvencedir. Kocasının evinden çıkmak istemeyen kadının perişan duruma düşmesini önlemek amacına yöneliktir. Fakat kadın bir yıl kocasının evinde kalmak zorunda değildir. İsterse evinden çıkar, iddetini bitirince de evlenir ama evden çıkmakla nafaka hakkını kaybeder. Görüldüğü gibi bu ayetler arasında bir çelişki yok. Birbirini tamamlama ve açıklama vardır. Ayetin mensuh olduğu görüşünü kabul etmeyen Ebu Müslim bu iddiayı birkaç yolla reddetmektedir. 1. Önce nes esas değildir. İmkan ölçüsünde bundan kaçınmak gerekir. Çünkü Allah sözünü nes etmek için indirmemiştir. Zaten nes edilen ayetler yazılmamış, peygamberin hafızasından silinmiş ayetlerdir. 2. Nesheden ayetin neshedilenden sonra inmesi gerekir. Nesheden ayet daha sonra indiğine göre mushafta da neshedilen ayetten sonra konması uygun olur. Gerçi mensuhun nasihten sonraya konması caizse de bu kötü bir düzenleme sayılır. Allah kelamının mümkün mertebe bundan uzak tutulması gerekir. Şimdi mensuh sayılan ayet, mushafta nasih sayılandan sonraya konduğuna göre bu ayetin kendinden önceki ayetle mensuh olmaması lazım gelir. Ebu Müslim'in görüşlerine katılan Razi, muhaliflere şöyle diyor. Siz ayetin ölüp de geriye eşler bırakanların eşlerine vasiyet etmeleri gerekir yahut eşlerine vasiyet etsinler takdirinde olduğunu söylüyorsunuz. Hükmü Allah'a izafe ediyorsunuz. Ebu Müslim de ayetin üzerlerinde eşlerine vasiyet borcu olarak ölenler yahut öldüklerinde eşlerine vasiyet etmiş olanlar takdirinde olduğunu söylüyor. Hükmü kocaya izafe ediyor. Eğer ayette mutlaka bir takdir gerekiyorsa sizin yaptığınız takdir Ebu Müslim'in takdirinden daha iyi değildir. Kaldı ki sizin takdiriniz esas alınınca ayetin neshedilmiş olması gerekmektedir. Oysa Ebu Müslim'in takdirinin sizin takdirinizden daha iyi ve nes iddiasının delilsiz bir iddia olduğunu hükmeder. Hele nes durumunda da mushafın kötü tertip edildiği sonucu doğarsa. Ayrıca ayet başından sonuna kadar bir tek şart cümlesi de olabilir. İçinizden ölenler geriye bıraktıkları eşlerinin bir yıl evden çıkarılmamasını vasiyet ederlerdi cümlesi şart cümlesidir. Bunun cezası, sonra onlar kendiliğinden çıkarlarsa kendilerine uygun olanı yapmalarında onların üzerine bir günah yoktur cümlesidir. İşte Ebu Müslim'in anlatmak istediği budur ki gayet doğrudur. 2. Saldırganlara karşı savaşmayı emreden ayetin Tevbe suresi 5 123'de pek çok ayeti neshettiği ileri sürülmüştür ki bu çok sakat bir iddiadır. Savaşı emreden ayet saldırgan İslam düşmanları ve özellikle Kureyş müşrikleri hakkındadır. Yüce Allah Müslümanlara saldırmayan, kendi halinde uslu duran insanlara saldırmayı kesinlikle yasaklamıştır. Onlarla savaşın ki fitne, baskı ortadan kalksın ve din Allah'a ait olsun. Yalnız ona tapılsın. Eğer onlar fitne, baskıdan vazgeçerlerse artık haksızlardan başkasına düşmanlık yoktur. Bakara suresi 193 buyurulmaktadır. Ayette vicdanlar üzerinde baskının kalkması ve özgürce insanların Allah'a ibadet etmelerinin sağlanması için saldırganlara karşı savaş emredilmektedir. Fakat baskıdan vazgeçtikleri takdirde artık onlara saldırılmayacağı, çünkü Allah'ın saldırganları sevmediği vurgulanmaktadır. Ayet 190. Demek ki savaşılması emredilen müşrikler kendi halinde bulunan insanlar değil. İslam'ı yok etmek için savaşmış ve savaşacak olan, insanların özgürce ibadetlerine engel olan müşriklerdir. Müslümanlara saldırmayan, vicdanlara baskı yapmayan insanlara saldırmak haramdır. İslam'da hiçbir kimse baskıyla din değiştirmeye zorlanamaz. Kur'an, dinde zorlama yoktur, 256 buyuruyor. Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarından çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Allah sizi ancak sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kimselerle dost olmaktan men eder. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır. Mümtehin 8-9 ayetleri de Kur'an'ın kendi halinde bulunan temiz insanlara tanıdığı vicdan özgürlüğünü vurgulamaktadır. 3. Bakara suresinin 180. 181. ayetlerinde birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır mal bırakacaksa anaya, babaya, yakınlara uygun biçimde vasiyet etmek korunanlar üzerine bir borçtur. Her kim duyduktan sonra vasiyeti değiştirirse günahı değiştirenlerin üstündedir buyurulmaktadır. Bu ayetlerde henüz ana babanın ve akrabanın kalan maldaki miras hakları belirtilmemiştir. Miras hukukunun bir başlangıcı olan bu ayetlerden vasiyetin ne derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hiçbir Müslümanın vasiyet edeceği bir şeyi varken vasiyetini yazmadan iki gece dahi yatması doğru değildir. Taberi de Dahhak'ın sözünü yazıyor. Akrabasından başkasına vasiyet eden kişi amelini günahla kapatmıştır. 4 mezhep imamına göre akrabası varken başkasına vasiyet eden, kötü bir iş yapmış olmakla beraber vasiyeti geçerlidir. Dahhak'a göre akrabası olmayan kişi fakir Müslümanlar için vasiyet eder. İmam Şafii yukarıda hadisi izah ederken şöyle diyor. Müslüman için ihtiyatlı olan vasiyetinin yanında yazılı bulunmasıdır. Kişi sağlığında vasiyetini hemen yazmalı ve yazdığına şahit de tutmalıdır. Vasiyetine yapılmasını istediği her şeyi yazmalıdır. Ayetteki hayır mal anlamına gelir. Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe'nin ifadelerine göre bırakılacak az miktardaki maldan değil, çok maldan vasiyet edilir. Miras ayetleri gelmezden önce kişinin bıraktığı maldan anne babasına ve akrabasına bir pay verilmesini vasiyet etmesi bu ayetle farz kılınmıştı. Fakat Nisa 11. ayetle anne babanın ve yakın akrabanın mirastan alacakları hisseler belirtildiğinden Hazreti Peygamber'in de Allah her hak sahibine hakkını vermiştir, artık varise vasiyet olmaz dediği rivayet edildiğinden bu ayetin akrabaya vasiyet hükmünü neshettiği söylenir. Fakat bazı bilginlere göre miras ayetinin inmesiyle yakın akrabaya vasiyet kaldırılmış olsa da mirastan payı olmayan uzak akrabaya vasiyet hükmü farz olarak devam etmiştir. Keza din ayrılığı dolayısıyla miras düşmeyen anne babaya da vasiyet devam eder. Mesela ana babası kafir olmayan bir mümin onlara vasiyetle miras bırakmalıdır. Çünkü dünya işlerinde onlarla iyi geçin ayeti uyarınca müşrik akrabaya dahi iyilik etmek Allah'ın buyruğudur. Kadi Beydavi şöyle diyor. Miras ayetleri bu ayetin hükmüyle çelişmez, aksine bunun hükmünü teyit eder. Zira miras ayetlerinde verilen miktarların vasiyetten sonra verileceği bildiriliyor ve vasiyetin mutlaka öne alınması emrediliyor. Bu ayetin neshedildiği hakkındaki rivayet ise Ahad haberlerindendir. Ümmetin bunu kabul etmiş olması bu tek kişinin haberini mütevatir haber sınıfına katamaz. Beydavi'nin bu sözünü nakleden Reşit Rıza da şöyle diyor. Yani zan ifade eden hadis, kesinlik ifade eden hadisi, mütevatir hadisi dahi neshedemezken kesin olan Kur'an'ı nasıl nesheder? Kaldı ki Üstad Muhammed Abduh'un dediği gibi miras ayetlerinin buradaki vasiyet ayetinden sonra indiğine dair kanıt olmadığı gibi söz gelimi de nesir reddetmektedir. Zira Yüce Allah insanlara belirli bir zaman içinde emrettiği ve kısa bir süre sonra nesedeceğini bildiği bir hükmü buradaki vasiyet emri gibi tekit etmez. Çünkü bunun korunanların üzerinde bir borç olduğunu vurgulamış, bunu değiştireni şiddetle uyarmıştır. Miras ayetlerinde sözü edilen vasiyet, varis olmayan akrabaya mahsustur dersek, ayetleri bağdaştırmamız mümkün olur. Mesela vefatı sırasında Müslüman olmayan ana babasına vasiyetle mal bırakmak bu ayetin hükmüne girer. Keza selef arasında varisler arasında ihtiyacı çok olan kimselere vasiyetle de mal bırakabileceğini söyleyenler vardır. Mesela adamın babası annesini boşamışsa, babası zenginken annesi de fakir, kendisinden başka ona bakacak kimse de yoksa vasiyetle annesinin payını artırabilir. Fakir çocuklarından birine vasiyetle mal bırakılabileceği gibi kendi çocuğu bulunduğu için mal alamayacak olan kardeşine de vasiyetle mal bırakabilir. Amcaları olan çocuğa dedesinden miras kalmaz. İşte dede bu durumda o yetimi mahrum etmemek için vasiyetle ona mal bırakmalıdır. Görüldüğü gibi miras ayetleriyle vasiyet ayeti arasında hiçbir çelişki söz konusu değildir. Binaenaleyh onların bu ayeti neshetmesi de söz konusu olamaz. Miras ayetleri kişinin kendisinden sonraya bıraktığı malın varisler arasındaki üleştirilmesini gösterir. Bu konudaki her iki ayetin sonunda da bu üleştirmenin kişinin yapacağı vasiyetten ya da borcunun ödenmesinden sonra olacağı vurgulanır. Vasiyet ise kişinin sağlığındayken malı üzerindeki tasarrufudur. Kişi sağlığında dilerse malını hibe eder, vakfeder, vasiyetle hibe eder, istediğini yapar. Tasarrufunda serbesttir. Öyleyse vasiyet ayetlerinin bu ayeti neshettiği yolundaki haberin aslı yoktur. Peygamberin kendisi de bu ayet neshedilmiştir, artık bunun hükmü yoktur demediğine göre Allah'ın kitabındaki ayetleri hükümsüz kılmaya kimsenin hakkı yoktur. Böyle ahad haberleriyle Kur'an'ın kesin emri neshedilemez. Kur'an'da bulunan bütün ayetlerin hükmü sağlamdır, uygulama zamanı vardır. Müslümanların öyle bir iki kişinin sözüyle değil, Allah'ın buyruklarıyla hareket etmeleri, Allah'ın kitabının hükümlerini uygulamaları gerekir. 4. Enfal suresinin 65-66. ayetlerinde, "Ey peygamber! İnananları savaşa teşvik et. Eğer sizden sabreden 20 kişi olsa 200 kafiri yener. Allah sabredenlerle beraberdir." buyurulmaktadır. Yüce Allah bu ayetlerde elçisine inananları savaşa teşvik etmesini buyuruyor. Sabreden 20 müminin 200 inançsıza, 100 müminin de 1000 inançsıza galip geleceğini bildiriyor.